İkinci bölüm. Abdülaziz devrinde müesseseler. 1. Padişah. Abdülaziz'in şahsiyeti. Abdülaziz devri ıslahat fermanının tatbikatı devridir. Abdülaziz 1861'de tahta çıktığı sırada 30 yaşındaydı. 1830'da doğmuş olduğuna göre 21 yıl veliaht olarak yaşamıştı. Çocukluğu sarayda kadınlar ve harem ağaları arasında geçmişti. Veliahtlığı sırasında kafes hayatı yaşamaya mecbur edilmemişti. Bununla beraber sıkı bir nezaret altında bulundurulmuştu. Eğitimiyle ciddi bir şekilde meşgul olunmamıştı. O da kendisini tabii meyillerine terk ederek yaşamıştı. Osmanlı şehzadelerinde çok görülmeyen bir vücut yapısına sahipti. Güçlü, kuvvetli ve sıhhatliydi. İştihası da daima yerinde olacaktır. Halk arasında bir kuzuyu bir yemekte yediği söylenirdi. Çehresi mağrur ve mütehakkim manalıydı. Tok sözlüydü. Müdahaneden hoşlandığı kadar doğru sözden haz ederdi. Esprili konuşmaları da severdi. Vücut yapısının verdiği imkanlardan faydalanmasını bilmiş, spora heves etmişti. Mükemmel bir biniciydi. Yüzmeyi, kürek çekmeyi seviyordu. Avada merakı vardı. Güreşe olan zevki ise bir iptila derecesindeydi. Tetkik ve tetebbuğa karşı hevesli değildi. Zaten çocukluğunu ve gençliğini geçirmiş olduğu muhitte onu bu sahaya sevk eden de bulunmamıştı. Şehzadeliğinde eski Şeyhülislamlardan Hasan Efendi'den ders görmüştü. Bu zat medreseden yetişmişti. Devrinin fikir ceryanlarının yabancısıydı. Abdülaziz'e ancak dil bilgisi ve nakli ilimlerle alakalı bazı bilgiler vermişti. Bu bilgiler de bir padişah için çok kifayetsizdi. Güzel sanatlara karşı istidadı vardı. Resimi severdi ve hatta kendisi de resim yapardı. En çok kurşun kalemle deniz, gemi ve ağaç resimleri çizdiği olurdu. Meşhur ressamlar içinde Ayvazovski'yi sever, onun tablolarını satın alırdı. Müziğe de merakı vardı. Mevlevi tarikatine muhabbeti olduğundan ne üflerdi. Alafranga müzikten hoşlanmazdı. Mimariyle yakından alakadar olurdu. Devrinde yapılan sarayların planlarını bizzat tetkik eder, kendi anlayışına göre tadiller yaptırır ve inşaatı devamlı olarak kontrol ederdi. Kendisini güzel sanatlara sürüklemiş olan ince zevki, eğlencelerinde kaba ve haşim bir ihtirasa inkılap ederdi. Yukarıda işaret edildiği gibi en büyük eğlencelerinden biri güreşti. Huzurunda pehlivanlar güreştirir, bazı rivayetlere göre kendisi de güreşirdi. Deve, koç ve horoz güreştirdiği de olurdu. Galip gelen hayvanların boyunlarına, devlet adamlarına ve generallerine ihsan ettiği madalyadan takardı ve onlara süslü baranaklar yaptırırdı. Soytarıları ve taklitçileri de vardı. Soytarısının elbiseleri üzerine yağlı yemek artıkları bulaştırır, sonra üzerine köpek saldırtır ve elbiseleri yalatırdı. Taklitçilere de beğenmediği devlet adamlarının taklitlerini yaptırırdı. Yakındakilerine soğuk şakalar yaptığı da olurdu. Mabeyincisi Nevres Paşa, Maliye Nazırı yaptığı vakit ona sakal bıraktırmış, tekrar mabeyine alınca da sakalını kestirmişti. Bu zatı sık sık kadın kıyafetine girmeye mecbur ederdi. Bir gün vapurla Heybeliada'ya gidilirken, vapurun kenarında durup boğazı seyretmekte olan bu paşasını denize attırmış ve onun can havliyle sularda çabalamasını seyretmiş, kahkahalarla gülmüş, eğlenmişti. Bununla beraber bütün bu soğuk şakalarının sonunda kendisini eğlendirmiş olanların gönüllerini alır ve onlara ihsanlarda bulunurdu. Kadınlara karşı davranışında da tezatlar göze çarpmaktadır. Veliaht bulunduğu sırada çok kadınlı saray hayatına aleyhdar bulunmuştu. Padişah olunca Abdülmecid'in kalabalık saray halkını dağıtmış ve tek kadınla sade bir hayat sürmek niyetinde olduğunu ilan etmişti. Avrupa seyahatinden sonra ise seleflerini aşan israflara kendisini sürüklemekten men edememişti. Çırağan ve Beylerbeyi saraylarını kâgir olarak inşa ettirdikten başka, Kağıthane, Çekmece ve İzmit kasırlarını da yaptırmıştı. Bütün bu sarayları süslemek ve canlandırmak için türlü çeşitten eşyaya ve güzel kadınlara ihtiyaç hasıl oldu. Az zamanda bu cins kadınlarla harem ağası ve halayıkların toplamı 2500'ü buldu. Bu kalabalığı doyurmak için günde 500 tabla yemek çıkardı. Her tablada 12 kap yemek bulunduğu hesap edilirse 24 saatte yenilen yemeklerin toplamı 6000 kabı bulduğu anlaşılır. kadın bolluğu padişahta bir tepki uyandırmakta gecikmedi. Oğlanlara meyletmeye başladı. Bu gayri tabii meyil Osmanlı padişahları için yeni değildi. Fakat Abdülmecid devrinde silinmeye ve kaybolmaya başlamıştı. Bir hastalık gibi yeniden başlamış oldu. Bir aralık Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kızı Tevhide Sultan'ı gördü. Beğendi ve onu kendisine nikahlı zevce yapmak istedi. Sadrazam Fuat Paşa bu teşebbüse itiraz edince vazgeçti. Fakat paşayı da sadrazamlıktan attı. Fuat Paşa'nın sadaret mührüne mal olan itirazı şuydu. Hidiv'in kerimesini padişah alsa padişaha kayınpeder olacak. Halbuki padişahlara valit macit yine bir padişahtır. Kayınpeder tabirini havsalayı saltanat bir gün çekse ertesi gün çekemez. Sarayda kadın efendiler ve ikballer müteaddit bulunmasıyla Hidiv'in kerimesi bir müddet geçince emsalleri gibi daire-i mahsusasında tek başına kalacak, Mısır'a gitmek istese müsaade olunmayacak, tatlik edilse pederinin yanına gönderilse diğer ere verilmek olmayacak, saraydan çıkarılsa bu nikahlı kadın yeis ve kederden hastalığa uğrayacak. İsmail Paşa kerimesinin alamını işitmekle süzü güdazı arttıracak, Avrupa matbuatına kadar havadis yayılacak. Abdülaziz din konusunda müteassıp değildi, ruha inanırdı. Sarayda ispirtizma partileri tertip ettirip ruhları sorguya çektiği olurdu. En iyi din, adaletin tatbikine engel olacak şeyi ihtiva etmeyen dindir derdi. Bu da gösteriyor ki dini daha çok içtimai bir müessese olarak kabul etmekteydi. Abdülaziz'in padişahlık anlayışı. Abdülaziz'in padişahlık anlayışında mizaç ve karakterinin büyük tesiri bulunduğuna şüphe yoktur. Bununla beraber devrenin şartları da bu anlayışın gelişmesinde ve tahavvüller göstermesinde rol oynamıştır. Fransa ihtilalinin ortaya attığı insan hakları beyannamesiyle Avrupa'da hükümdarlar da kendilerine yüzyıllarca izafe edilmiş olan tanrısal hüviyetlerinden sıyrılıp insanlaşmaya başlamışlardı. Temsil ettikleri devlet otoritesi bu sebeple kutsal karakterini kaybetmiş, milli bir karakter iktisap etmişti. Bu değişmenin Osmanlı Devleti'nde de tesirlerinin görülmesi normaldi. Abdülmecid tahta çıktığı gün Hattü Hümayun'unda bütün memleketlerin ve kullarının idaresinin Tanrı tarafından kendisine ihale edilmiş bulunduğunu ifade ederek Tanrı'nın inayeti ve peygamberin ruhaniyetiyle bu işi yapacağını açıklamıştır. Fakat 19 yıl sürmüş olan padişahlığı devrinde Gülhane Hattü Hümayun'u ve ıslahat fermanıyla Osmanlı halkına şahsi ve siyasi haklar tanımakla bu teokratik hükümdarlık anlayışında esaslı bir yumuşama hasıl olmuştur. Bu yumuşama Abdülaziz'in padişah oluşunda resmi bir ifadeyle belirtilmiştir. Şöyle ki, Abdülaziz ilk Hattü Hümayun'unda dine müteallik formüllerin hepsini terk etmiştir. Fermanın hiçbir yerinde hilafet kelimesine rastlanmadığı gibi Tanrı'nın inayetinden, peygamberin ruhaniyetinden de bahsedilmemiştir. Şeriat terimi de bırakılmış, onun yerine kavanini mevzua tabiri alınmıştır. Bundan başka hatta ibad, kul yerine tebaa geçmeye başlamıştır. Fakat bu teokratik yumuşama şekil yönündendir. Şeriat ikinci planda kalmakla beraber devletin temeli olmakta devam etmektedir. Bu sebeple saltanat hukukunun belirtilmesine ve sınırlandırılmasına imkan görülememiştir. Abdülaziz, Hattü Hümayun'unda arzuyu şahane tabirini sık sık kullanmaktadır. Bu da gösteriyor ki hükümdarlığını mutlak hükümdarlık manasında anlamaktadır. Zaten karakteri de böyle bir anlayışa sahip olmasına yardım etmekteydi. Karakter itibariyle otoriter ve hatta istibdatçıydı. Tanzimat öncesi devirde revaçta bulunan padişahın rey ve kararında müstakil olması saltanat şartlarındandır düsturuna tam manasıyla inanmaktaydı. Saray muhiti de onu bu inanç istikametinde harekete sürüklüyordu. Valide sultan, kadın efendiler ve müsahipler cahil ve kültürsüz kimselerdi. Cemiyet hayatından kendilerini tecrit etmiş oldukları için onun gerçek ihtiyaçlarına ve temayüllerine yabancıydılar. Padişahın halk için değil, fakat halkın padişah için mevcut olduğuna inanıyorlardı. Valide sultanın biricik düşüncesi, oğlunun üzülmemesi ve sıkılmamasını temin etmekten ibaretti. Bu yönden padişaha ulaştırılmak istenen birçok hakikatleri önlediği görülmüştür. Saraydaki mabeyinciler ve muhasiplere gelince, onlar da mevkilerini muhafaza edebilmek için Abdülaziz'in temayüllerine göre fikir beyan etmeyi kaide kabul etmişlerdi. Bu suretle sarayın atmosferi, mutlakiyetçi bir hükümdarlık anlayışına kuvvetli bir destek vazifesi görmekteydi. Sarayın bu mutlakiyetçi tesirini bir dereceye kadar babali tadil edebilirdi. Fakat bu müessese de hukuki garantiden mahrumdu. Gülhane Hatt-ı Hümayun'u sadrazamların da fert olarak şahsi emniyetlerini sağlamış, fakat memuriyetleri hakkında herhangi bir muayide vaaz etmemişti. Padişah dilediği anda sadrazamı yerinden atabilirdi. Şu halde sadrazamın yerinde kalabilmesi için padişahın teveccühünü kazanması ve muhafaza etmesi şarttı. Bununla beraber Abdülaziz, tahta çıktığı andan itibaren memleket umumi efkarıyla Avrupa umumi efkarı nezdinde şöhreti olan vezirleri sadrazamlık mevkiine getirmeye dikkat etmiş ve onların gösterdikleri yolda padişahlık yapmaya razı olmuştu. Fakat 1871'de Ali Paşa'nın ölümünden sonra istibdatçı zihniyete uygun bir idare geliştirmekte tereddüt etmedi. Zaten bu tarihte 3. Napolyon'un liberal imparatorluğu Fransa'nın Prusya'ya mağlubiyeti sonunda yıkılmıştı. Abdülaziz bu büyük olayda mutlakiyet sisteminin liberal sisteme üstünlüğünü görmek istemiştir. Bu da istibdatçı zihniyetini geliştirmede rol oynadı. Nihayet tekebbürü bir dereceye vardı ki huzura çıkan adamların 40 defa kadar yer öpmeleri ve asla padişahın yüzüne bakmayarak kendisine taparcasına haller göstermeleri adab cümlesine girdi. Abdülaziz kendisinden başka Aziz isminin kimsede bulunduğunu da istemez oldu. Bunun için o namda bir zatın memuriyet ve infisali hususunda takdim olunan arızalarda isimleri İzzet veya Saire'ye tebdil olunurdu. Arızalar ne kadar sade olursa olsun birçok dua ile yazılmak kaidedendi. Eğer duada kusur edilirse o işin görülmemesi dahi ihtimal dahilindeydi. Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere Abdülaziz karakteri ve fikirleri itibariyle mutlakiyetçi bir padişahtı. Padişahın tabi olduğu geleneklerde değişme. Abdülaziz'in ıslahat hakkındaki fikirleri bulunup bulunmadığı malum değildir. Veliaht bulunduğu sırada yapılmış olan ıslahat hareketlerine muhalif olduğu hususunda halk arasında rivayetler dolaşmıştır. Bununla beraber padişah olduktan sonra ıslahat hareketlerinin önderleri olarak kabul edilmiş olan Ali ve Fuat Paşaların kendisine teklif ettikleri ıslahat tasarılarını tasvip edip yürütmüştür. Önceki devirlerde alınmış olan bazı batılı müesseselere ve usullere sempatisi yoktu. Avrupalı kıyafetten hoşlanmazdı. Fırsat bulunca entari ve kürk giyerdi. Bir defa Sadrazam Ali Paşa'yı entariyle kabul etmek bile istemişti. Fakat teşrifata son derece önem vermekte olan Sadrazam derhal huzurdan çıkmış ve baş mabeyinciye "Efendimiz istirahat buyuruyorlarmış, niçin rahatsız ettik?" demek suretiyle Abdülaziz'i resmi elbisesini giymeye mecbur etmiştir. Abdülaziz tiyatrodan haz etmezdi. Bu sebepledir ki Abdülmecid'in sarayda yaptırmış olduğu küçük fakat zarif bir tiyatroyu yıktırarak ahıra çevirmiş ve zevkini orta oyununa bağlamıştır. Hususi hayatı bir burjuvanın hayatını andırmaktaydı. Huzurda mabeyin adamlarına tavla oynatır ve oyunlarını seyrederdi. İspirtizmaya da meraklıydı. Sık sık ispirtizma partileri tertip ettirir, ruhlar davet edilirdi. Abdülmecid gibi vükelanın davetlerini kabul ederdi. Mısırlı Yusuf Kamil Paşa'nın konağına iftar için gitmiş ve paşayı bu suretle taltif etmişti. Babasının açmış olduğu, Abdülmecid'in de devam ettirdiği imparatorlukta seyahat adetini de muhafaza etmiştir. Şu farkla ki onlar İstanbul'a yakın eyaletleri görmeyi tercih etmişlerdi. Halbuki kendisi 1863'te kalabalık bir maiyetle Mısır'a seyahat etti. Bu suretle Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'ı gören ikinci Osmanlı padişahı oldu. Bundan başka hiçbir Osmanlı padişahının yapmamış olduğu bir iş de yaptı. 1867'de Fransızlar imparatoru 3. Napolyon'un davetini kabul ederek Paris'e gitti. Oradan da Londra'ya uğradı ve dönüşünde Berlin'le Viyana'dan geçti. Bu seyahati esnasında gerek saraylarda gerekse halk üzerinde mükemmel bir intiba bıraktı. Paris'te hususi bir görüşmede İmparatoriçe Karadağlılar lehinde hudut tasihinden söz açınca Abdülaziz, mülkünden bir karış toprak vermek bir hükümdar için ne kadar güç olduğunu İmparatoriçe Hazretleri bilmezler. Fakat Napolyon Hazretleri bunu pek güzel anlarlar demiştir. Abdülaziz Avrupa seyahatinde bu alemin ancak kışını görebildi. Paris saraylarının haşmet ve debdebesi gözlerini kamaştırdı. İngiltere'nin deniz kuvvetlerini takdir etti. Prusya ordusunu çok beğendi. Bir Prusya-Fransız harbinde Prusya'nın galip geleceğini ifade etti. İstanbul'a döndükten sonra orduya ve donanmaya eskisinden de fazla ehemmiyet vermesi, saray yaptırması seyahat intibalarının bir neticesidir. Bundan başka aynı intibaların tesiriyledir ki, önceki padişahların tanımadıkları bazı garplı usul ve adetleri kabul etti. Vukela ile birlikte sofraya oturup yemek yemesi bunlardan biridir. İlk defa İngiltere veliahtının İstanbul'u ziyaretinde Göksu Köşkü'nde kendisine verilen ziyafette Ali ve Fuat Paşalar, Serasker Paşa, Meclisi Vala Reisi ile İngiltere elçisi ve bir amiral olduğu halde yemek yedi. Doğum günü tahta çıktığı gün Avrupa'da olduğu gibi tesit edilmeye başladı. Her yıl başında Babali'ye gelerek Vükela ve Rical huzurunda bir yıllık devlet işlerini hülasa eden bir nutuk irad etmeyi usul kabul etti. Bu nutkunda iç ve dış meselelere temas ederek terakki yolunda devletin varmış olduğu merhaleyi göstermeyi hedef tutardı. Bu hareketi meşrutiyet yolunda atılmış bir adım olarak kabul edenler de vardır. Fakat bu doğru değildir. Çünkü Abdülmecid de böyle hareket etmişti. Kaldı ki nutuk sadrazam tarafından yazılır, padişah tarafından okunup ve vükelaca alkış tutulmak suretiyle kabul edilirdi. Abdülaziz, Garb'ın bilhassa maddi terakkilerinin hayranıydı. Bu arada demir yollarının imparatorlukta da geliştirilmesini ısrarla istemekteydi. Nitekim Rumeli Şimendifer'inin Topkapı Sarayı hatiresinden geçirilmesi için müsaade istenildiği zaman Şimendifer yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım demişti. Abdülaziz hakkında verilen bütün bu bilgiden anlaşıldığı üzere eskilik ve yenilik mücadelesi padişahın bütün hallerinde ve hareketlerinde göze çarpmaktadır.